Merhabalar, TR724'te özel gündem programıyla karşınızdayız. Bugün bir konuğumuz var, birazdan ondan bahsedeceğim. Hem onunla da konuşacağız detaylarına. Enteresan bir mevzuya değineceğiz. Mevzu şöyle, biraz da bilgisayarımda ekranına da bakıyorum. Detaylarına da baktım, şimdi tekrar göz gezdiriyorum. Biliyorsunuz 48'i avukat olmak üzere geçen hafta 60 hukukçu gözaltına alındı. Dünyanın her yerinden tepkiler geldi. Gerçi bu tepkileri umursuyorlar mı tartışılabilir ya da umursamıyorlar da diyebiliriz. Ancak hala gözaltındalar bu avukatlar ve yaptıkları işlerde, yani suçlandıkları konularda kendi iş alanları içine giren mevzular. Dünyada avukatları gözaltına alınan ve yaptığınız işi neden yapıyorsunuz diye sorulan başka herhangi bir demokratik ülke var mı? Bunu sizlerin ve kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Dolayısıyla şu anda Türkiye medyadan akademisyenlere, oradan polise, oradan resmi görevlilere kadar, ev hanımlarına kadar pek çok insanın gözaltına alınmasıyla ve hapishanelere doldurulmasıyla başlayan süreç avukatlara da böyle toplu operasyonlarla belli bir noktaya kadar artık gelmiş oldu. Bu konuya girişi şundan yaptım. Size ilginç bir sizinle bir hikaye paylaşacağım bugün. Bir avukatın 56 aydır hapishanede bulunan bir avukatın hikayesi bu. Turan Canpolat. Kendisi az önce söylediğim gibi 56 aydır hapishanede ve suçlamalarıyla alakalı filmlere konu olabilecek, kitaplara konu olabilecek bir süreç yaşadı. İlk gözaltına alındığı andan bugünkü geldiği noktaya kadar gerçekten çok dikkatinizi çekeceğini tahmin ettiğim bir süreçle karşı karşıyayız. Bütün bu yaşadıklarını Turan Canpolat'ın kızı Gülizar Canpolat'la konuşacağız. Gülizar Hanım, merhabalar.
Merhabalar. Nasılsınız Metin Bey?
Çok teşekkürler. Öncelikle teşekkür ederiz. Böyle bu ortamlarda herkesle her zaman konuşamıyoruz. Konuşturmak istiyoruz bazen. Değişik sebeplerle konuşmak istemiyor insanlar. Sizin yayınımıza katıldığınız için arkadaşlarım ve kendim adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Babanızın bir hikayesi var. Bu hikaye benim şu ana kadar okuduklarım içinde en ilginçlerinden biri. 56 aydır hapiste ve kendi tabiriyle kümes gibi bir yerde son zamanlarda da tutuluyor. Hücrede tutuluyor. Ancak hapishaneye girmesi, hapishane sürecindeki mahkemelerde yaşadıkları ve kendi itiraz dilekçelerinden sonra aldığı cevaplara bakıldığında bu 56 ayda neden içeride olduğuna dair ben bir şey anlayamadım. Siz anlayabildiniz mi?
Şöyle aslında hani dilekçelere cevaplar yok. Hani cevapları göremiyoruz. Hiçbir şekilde bir sonuç, bir cevap alamıyoruz. Yargıtay'dan, işte 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden, İstinaf Mahkemesi'nden kesinlikle babama bir dönüş yapılmıyor tüm itirazlarına.
Peki, en baştan başlayalım mı?
Olur.
Babanız bir müvekkilinin çağrısı üzerine onun evine gidiyor. Ve
Evet.
olaylar bundan sonra başlıyor. Nasıl oldu orada?
Şöyle istiyorsanız daha öncesinden başlayalım. MT
Tamam.
adlı yine babamın bir müvekkili olan ve cemaate yakın kurumlarda çalıştığı iddia edilen bir tane arkadaşımız mı dinlediğimi bilemedim. Bir tane beyefendi babamın yanına gidiyor.
Bir kişi.
Evet bir kişi beyefendi. Bir kişi babamın yanına gidiyor. Ocak 20'de olması lazım. İşte bu gözaltılar olmadan 20 gün önce neredeyse. Ve babama tehdit edildiğini, TEM'den onu zorladıklarını ve itirafçı olması için, insanlara iftira atması için ona baskı yaptıklarını iddia ediyor. Babam da bunun üzerine onun vekaletnamesini alıyor ve avukat görüşme tutanağı tutarak benim müvekkilim tehdit altındadır. İşte şu şu şu kişiler tarafından tehdit ediliyordur tarzında bir tane tutanak tutuyor. Ondan sonra bu bahsetmiş olduğum kişi MT 26 Ocak günü, 26 Ocak 2016'da yeniden TEM şubeye çağrılıyor veya gözaltına alınıyor, bilmiyoruz. Orada bir ifade veriyor. Sonra bu ifadenin üstüne tam 27 Ocak'ta bir gün sonra savcılık 10 kişi hakkında, MT de dahil 11 kişi hakkında gözaltı kararı ve evlerinde, iş yerlerinde arama kararı veriyor. Bunun üzerine bu tabii orada o 10 kişi arasında yine babamın müvekkili olan insanlar da var. Bunlardan bir tanesi de
Evet.
ME. Sonra sabah saatlerinde ME babamı arıyor 27 Ocak'ta. Turan Bey gözaltına alındım. Şu anda evimde bir arama işlemi yapılıyor. Lütfen avukat olarak gelir misiniz diyor. Babam da ona gidiyor. Avukat olarak orada bulunuyor. Hatta tutanakta, arama tutanağında avukat olarak babamın imzası var. Sonra her şey çok normalken yolda emniyetten arıyorlar. Babam da müvekkilleri hakkında bir şeyler sorulacak diye emniyete gidiyor. 9 AM'de. Yani Türkiye saatiyle 9. Sabah 9'da emniyete
Sabah
gidiyor.
9'da.
Evet, sonra anlaşılıyor ki aslında babamı da gözaltı listesine koymuşlar. Ama bir saatlik içinde veya bir 30 dakikalık o süre içinde koymuşlar babamı. Aslında babam tabii ki de dosyada yok. Eğer dosyada olsaydı o müvekkilinin evindeyken babamı da gözaltına almak zorunda kalacaklardı. Avukat olarak oraya imza attırmayacaklardı. Sonra babam bunu anladığında, babamın orada tutulduğunu anladığında ve hukuksuz olarak tutulduğunu anladığında, çünkü o listede adı yok, gözaltı listesinde, 155'i arıyor. Savcılık beni zorla
Şöyle
kentte
bize
tutuyor.
şöyle oluyor. Şöyle oluyor. Arabasındayken emniyete doğru giderken polis arıyor, neredesiniz diye soruyor. Babanıza diyor ki karakola doğru gidiyorum. Yaklaşık 5 dakikam var diyor. Sonra karakola
Evet.
gidiyor. Aslında babanızın hiçbir şeyden haberi yok. Yani haber olduğu konu bir müvekkili var. Onu gözaltına alıyorlar. Savcıyla görüşmek istiyor. Gözaltı gerekçelerini öğrenmek istiyor. Karakolda bunlarla ilgili işlem yapmak istiyor. Ancak babanızı oyalıyorlar. Ona cevap vermiyorlar. Babanız buradan hem tecrübelerinden ki kendisi çeyrek asalık avukattı o zamanlar değil mi?
Evet,
Ee,
evet.
hem
Ya babam
te
orada
hem
tutulur da aslında.
tecrübelerinden hem de... Evet, buyurun devam edelim.
Yani ne müvekkilleriyle görüşmesine izin veriliyor, ne de başka bir insanla iletişime geçmesine izin veriliyor. Babam orada yasal olmayan bir şekilde, gözaltı kararı yokken, herhangi bir orada tutulmayla alakalı bir karar yokken babam orada zorla tutuluyor. Böyle de olunca babam 155'i arıyor ve savcılığı şikayet ediyor. Şu anda zorla ben TEM şubede tutuluyorum. Çünkü yani bir karar çıkması lazım. Sonra sadece savcının bu kararı vermiş olması yetmiyor. Aynı şekilde bir mahkemeye bunu onaylatması gerekiyor ki babamın gözaltına alınabilmesi için. Neyse, bu süreç böyle gerçekleşiyor. Sonra babam gözaltına alınıyor. 30 Ocak'ta da babam tutuklanıyor. Ama şöyle bir durum oluyor. Şimdi babamı sonradan dosyaya ekledikleri için babam hakkında MT'nin vermiş olduğu, itirafçı olan MT'nin vermiş olduğu herhangi bir bilgi yok. Babamı da sonradan dosyaya ekledikleri için mecburen bu yeni belgeler eklemek zorunda kalıyorlar. Bundan sonra da MT'yi 17 Şubat'ta babam tutuklandıktan 17 gün sonra babamın dosyasına bir şeyler koyabilmek adına yeniden TEM'e çağırıyorlar. MT o dönemde adli kontrolle çıkıyor. Tabii işte diğer 10 kişi ve babam yani 10 kişi olan babam gibi tutuklanıyor. Sadece MT adli kontrolle serbest bırakılıyor itirafçı olduğu için. MT 17 Şubat'ta tekrardan TEM'e gidiyor. TEM'de şunlar ortaya çıkıyor işte. Yani aslında babam tabii TEM'de bunu anlatmamış. Çünkü babamla ilgili bir açıklamada bulunmamış 26 Ocak'ta. Ama şu anda babam da işin içine girdiği için ve babam için onu tekrardan çağırdıkları için TEM'de öğreniyorlar ki babama vekaletname vermiş MT çok önceden. Babam onun avukatıymış. Bunu anladıkları zaman göz altında olan bir insanı orada tam olarak neydi? Şu anda adını şey yapamadım da.
Yani neden bahsediyorsun?
Vekaletnamesini arz edecek olan yere götürüyorlar ve burada babamdan vekaletnamesini çıkarmasını istiyor göz altında olan bir insana. Ve parası yetmediği için MT'nin çocuğunu arıyor, oğlunu arıyor herhalde. MT'ye para getiriyor, yine yetmiyor. Şeyler, polisler cebinden MT'nin
Polisler.
azletme parasını ödüyor. Babamdan avukat olarak
Evet.
azlediliyor. Sonra MT'nin iddiasına göre, bu tutanakta yani polis tutanağında yazan iddiaya göre, MT oradayken ben avukatımı istiyorum diyor. Avukatı da bir tane CA adında Malatya Barosu'na bağlı bir avukat. Avukatı geliyor işte ona yardımcı oluyor falan filan ifadesini veriyor. Ama ikinci mahkemede MT mahkemeye zorla getirildiğinde MT'nin şöyle bir ifadesi var. Ben o avukatı ilk kez orada gördüm. Ama tutanakta yazan şey aslında ben avukatımı istiyorum tarzında bir şey.
Şimdi buraya
Böyle.
kadarki kısmı Gülizar Hanım biraz özetleyelim. Babanızı içinde isminin olmadığı bir listeye rağmen gözaltına alıyorlar ve sonra da birkaç gün sonra da tutukluyorlar. Sonra babanızın ismini, burada bir hukuksuzluk var belli, Hatta benim detaylarda okuduğum kadarıyla polisler ona imza bile atmıyorlar. Sonradan bir şekilde babanızın ismini ekliyorlar oraya. Fakat o MT dediğiniz isimin babanızın ismini verdiğini söyleyerek ekliyorlar. Ama o da diyor ki ben böyle bir şey yapmadım. Ve ismini de
Evet, biz
vermedim
bunu
diyor, değil mi?
şuradan öğrendik. Birinci mahkemede, yani aslında soruşturma olduktan sonra savcılık iddianameyi hazırlandıktan sonra babam bunu da fark etti. Aslında bir problem olduğunu biliyorduk. Babamın sonradan eklendiğini, zorla temde tutulduğunu falan farkındaydık. Ama savcılık iki dosyayı da unutmuş. Yani birinci asıl gözaltı listesini ve ikinci sonradan babamın eklendiği listeyi iddianamede unutmuş. Yani Allah'ın takdiri
Güler
midir,
misin,
bilen bir
ağlar mısın?
adalet midir? İşte babamdı, iddianame geldikten sonra bunu fark ediyor. İşte yani zaten aradığı bir şey vardı babamın, hani ne yaptılar, nasıl beni buraya soktular tarzında düşünceleri vardı. Sonra babam birinci mahkemede buna itiraz ediyor. Diyor ki bakın burada iki tane ayrı belge var. İlk gözaltı belgesinde 10 kişi var ve yani 10 kişi artı MT var, itirafçı olan MT. Ama ikinci şeyde yine 10 kişi var. O 10 kişinin 10.'sü aslında MC'yken ilk listede, ikinci listede babam ekliyorlar. Ve ikinci listede imza yok, tarih yok. Yani hiçbir şey yok neredeyse. Ama birinci listede her şey var tabii ki de. Onaylı yani. Sulh Ceza Mahkemesi'nden onayladım.
Şimdi o zaman şöyle, birinci bir gözaltı listesi var, babanızın olmadığı,
Evet.
polisler tarafından, savcılar tarafından imzalanmış, onaylanmış bir gözaltı listesi var. Sonra başka
Evet.
ikinci bir liste var. Birinciyi çünkü orada unutuyorlar. İkinci bir liste var. Orada babanızın
Evet.
ismi var. MC'yi çıkarmışlar. Babanızın ismini koymuşlar ve gözaltı listesi
Evet.
diye. Ama babanızın isminin olduğu listede herhangi bir resmi
Baba.
görevlinin imzası yok.
Ya herhalde iki kişinin imzası vardı ama olması gereken imzalar yok. Çoğu insan atmamış. Bir de şöyle bir durum var.
Evet.
Aslında hani babamı da şimdi şöyle normalde gözaltı listesi verildiği için onaylandığı için Suç Ceza Mahkemesi tarafından şöyle bir durum oluşmuş. Yani 10 kişinin gözaltında olacağı belli. Ne yapalım ne yapalım diye düşünmüşler herhalde Temşu Bey'le Malatya Savcılığı işte Cumhuriyet Savcılığı ne yapalım diye düşünüp ha, zaten biz 10 kişinin adını girdik. Tamam o zaman 10. kişinin adını silelim Turan Bey'i verelim yani. Turan Can Polat'ı yazalım diye düşünmüşler. Böyle yaratıcı bir fikirle gelmişler. Böyle oldu
Tabii
işte yani babam da
onların sizin tabirinizde yaratıcılığı burada da bitmiyor. Devam ediyor. Sonra mahkemelere çıkılıyor. Mahkemelerde de bütün bunlar sanki bir delilmiş gibi babanızın karşısına çıkarılıyor. Ancak olmayan şeylerle de suçlanıyor. Zaten hikayenin devamında babanız olmayan suçlamalarla şu anda hapishanede kalmaya devam ediyor. Hatta 10
bir
yılda
de
ceza
dört.
aldı, değil mi?
Evet, bunların hepsi yani aslında bu anlattıklarımın hepsi farazi şeyler değil. Babam duruşmada bunların yani tüm duruşmalarda, tüm yargılama süreci boyunca bunların hepsini kanıtladı ve bu belgelerin hepsi tasdiklenerek dava dosyasına girdi. Ve tüm mahkemeler boyunca hakimler TEM'den ve Cumhuriyet Savcılığından gerçek listeyi istemesine rağmen ve bu gerçek liste gelmemesine rağmen babam 56 aydır da tutuklu. Hatta ceza yedi yani hani 2. Ağır Ceza Mahkemesi bu belge gelmeden aslında çok önemli bir belge. Kumpas kurulmuş olabilir. Bu davanın tüm seyrini değiştirebilir. Ve TEM buna cevap vermiyor ve mahkeme buna rağmen babama 10 yıl ceza veriyor. Böyle bir süreç yaşadık.
Aslında yanlış bağladıkları düğmeyi bir türlü de toparlayamıyorlar. En baştan ta ilk
Evet.
günden yanlış bir düğme bağladılar ve burada da
Evet.
babanızı belki de hedef olarak seçtiler. Ancak bir türlü bunu toparlayamıyorlar. Madem ben buradayım diyor, beni neden gözaltına aldığınızı ve gözaltı sürecindeki belgeleri verin diyor, değil mi? 56 ay olmuş. 4,5 yıl, değil mi? Olmuş, 5
Yani
yıla az
babam,
kalmış.
yani bu her şeyi çözecek aslında. Yani TEM böyle bir belge gönderse bunun kumpas olduğu belli olacak. Yani bu kadar hassas bir belgeyi beklemesi lazım mahkeme böyle bir ceza verebilmesi için. Ama beklemediler. Sonra şöyle babam
Evet.
yargılanma sürecine geçelim. Yani 10 yıl 7 aslında o kadar çok çabuk geçmedi o 10 yıl 7 dönemine. Sonra babam cezaevindeyken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan evimize aramaya geldiler. Soruşturmada 15 Temmuz'da anayasal düzeni yıkmaya teşebbüsten Babam adına gözaltı kararı ve evimizde arama kararı var. Şimdi şöyle, babam o zaman tutukluydu. Yani hani
Malatya'da.
gerçekten 15 Temmuz'da tutukluydu Malatya'da. Böyle bir şeyin imkanı yok. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hiçbir araştırma yapmıyor mu? Zaten araştırma yapmasa bile babamın tutuklu olup olmaması önemli değil. Önemli olan babamın 15 Temmuz'da böyle bir yani böyle bir kalkışma içinde bulunup bulunmaması değil midir, bir şey verebilmeleri için, yani bir gözaltı kararı çıkarabilmeleri için. Böyle bir araştırma bile yapma gereği durmadan, hiçbir şey yapmadan direkt evimize aramaya geldiler. Arama kararı çıkmış işte. Biz o zaman evde değildik. Ben ve annemler evde değildik. Sadece erkek kardeşim evdeydi. Orada da şöyle bir durum oldu. Evimize o dosyadan aramaya geldiklerinde, evimizde bizim hiç görmediğimiz, duymadığımız, dokunmadığımız bir dolar çıktı zarfın içinde. Ve erkek kardeşim tek evde. Neyse, bunu delil olarak orada tutanağa tutuluyor. Polisler bunu delil olarak götürüyor. Tabii yani burada ikinci bir kumpas var. Yine bu da yanlış ilikledikleri için yine bu da ayaklarına sarılıyor. Yani aslında başta fark etseler, babam böyle bir kalkışmaya, kesinlikle böyle bir kalkışmanın içinde olmadığını farkına varsalar hiç bunlar olmayacak. Ama sonra şöyle bir durum oluyor. Bir de babamın aslında bürosu yoktu. Yani babamın resmi olarak artık bürosu yoktu. Babam tutuklandıktan sonra biz resmi olarak bürosunu kapattık babamın. Babamın resmi olarak bürosu olmadığı için orada babamın bürosu hakkında da, yani babamın bürosunda da bir arama kararı vardı. Babamın olmayan bürosuna, depoya arama kararına
O adrese
gittiler.
gidiyorlar.
Evet, depoya gittiler. Yani
İnanılmaz.
orada da bir hukuksuzluk var. Ve bir sürü babamın dosyalarıyla alakalı, müvekkilleriyle alakalı özel bilgileri alıp götürdüler. Şimdi şöyle bir durum. Yani bunların hiçbirinde zaten yasal olmayan sıkıntılı bir durum yok. Ama özel bilgiler olduğu için aslında götürülmemesi gereken şeyler. Neyse, bunları şey için anlatıyorum. Sonunda bunlar anladı ki, yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anladı diye düşünüyorum. Turan Can Polat o dönemde tutukluydu. Şimdi şöyle bir durum oldu bundan sonra da. Babamın tutuklu olduğu anlaşılınca bu soruşturmanın suçu değiştiriliyor. Suç da Baylok'tan kaynaklı terör örgütü, silahlı terör örgütüne üyelik olarak değiştiriliyor. Ama bizim evimize gelen belgede anayasal düzeni yıkmaya teşebbüstü. Böyle değiştiriliyor ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik veriyor. Babamın Malatya'daki dosyasıyla birleştirilmesini istiyor. Ama şöyle bir durum oluyor. Şimdi hiç evimize gelmemiş olmaları lazım. Böyle bir arama yapılmamış olması lazım. Ama arama yaptılar. Evimizden belge aldılar. Babamın deposundan, biri olmayan yerden bir sürü belge aldılar. Bu belgeler yok. Biz o bir doların üstünde, o zarfın üstünde aileden birinin parmak izi var mı diye araştırılmasını istedik. Babam bununla ilgili bir sürü dilekçeler yazdı. Çünkü bizim değildi yani. Hani olsa da çok önemli değil, bir dolar yani de. Hani bizim olmayan bir şey için, yani neyse, böyle bir şey yaptılar ama yok.
Ya,
Hani bir
yani bir
dolar da
şey,
yok.
yani
Orada bir
buradan
parmak izi yok.
çıkardığımız şu, bir şey üretmeye çalışıyorlar. Çünkü onların kendilerine göre
Evet.
bazı argümanları var. Bir tanesi işte Baylok, bir tanesi Bankasya, bir tanesi bir
Evet.
dolar. Yani buralardan bir şey tutturalım da bir yerden bir tutunacağımız dal olsun diyorlar ama hala bulamadılar bir şey.
Yani işte böyle bir durum oldu ama şu anda resmi kaynaklara göre herhalde bizim bulabildiğimiz bir arama kaydı yok. Saatlerce evimizde, büromuzda aramalar yapıldı. Büro dediğim depo olan yerde. Ama hiçbir belge yok. Sanki hiç o gün yaşanmadı, hiç öyle bir durum olmadı, hiç bizim evden belgeler, bilgiler alınmadı gibi davranılıyor. Neyse, sonra burada böyle bir durum oldu. Başka şu anda düşünüyorum.
Sonra
Sizin
şimdi
sormak
şöyle,
istediğiniz.
yani Baylok'la alakalı size bir suçlamada bulunuyorlar. Bankasya ile ilgili bir suçlamada bulunuyorlar. Hatta
Evet.
mahkeme kararını verirken bunları göz önüne alıyor. Fakat bunlar da olmayan bir şey üzerine yürütülüyor.
Ha, şuradan devam edeyim. O kadar çok konu var ki, o kadar çok haksızlık var ki nereye anlatacağımı bilmiyorum. Siz söyleyince aklıma geldi. 17 Şubat günü işte babam tutuklandıktan 17 gün sonra MT'nin ifadesinde babamın adliye yapılanmasından olduğu söyleniyor. İşte Malatya Adliye'nin imamı olduğu, orada bir imamlık yaptığını iddia eden bir iki söylemde bulunuyor. Bunun üzerine 3 tane adliye çalışanına yeni bir dosya açılıyor ve babam adliye imamı olarak yargılanmaya başlanıyor. Yani dosyası işte babam tutuklandıktan sonra yeni yeni oluşturulmaya başlanıyor.
Oluşturuyorlar.
Evet, yani yeni yeni oluşturmaya başlıyorlar. Sonra bu da çöktü tabii. Bu kumpas da çöktü. Şöyle bir durum oldu. Babamla beraber yargılanan o üç kişi aslında babamla beraber de yargılanmıyorlar. Onlara ayrı bir dosya açmışlar. Babam bu dosyada yine yargılanıyor. İmam olarak ayrı bir dosyada yargılanıyor. Onlar da ama üç kişi olarak farklı bir dosyada yargılanıyor. O üç kişinin hepsi beraat etti. Yani babamla ilgili olağan dışı hiçbir ilişkilerinin olmadıkları ortaya çıktı. Ama babam dosyadan 10 yıl ceza yedi.
Tek başına mı imamlık yapıyormuş orada baban?
Bilmiyorum, herhalde kendi kendine emir verip kendi kendine uyguluyordu, bilmiyorum. İşte sonrasında
Aslında
değilden
evet.
dinliyorum ben size. Kusura bakmayın.
Aslında şöyle sizin bu anlattıklarınız bütün bu yaşananların böyle bir küçük numunesi gibi. Buna benzer pek çok olaylar yaşandı. En dramatik, en trajikomik lerden bir tanesi bu. Zaten hukuksuzluk yaşandığını hepimiz görüyor ve biliyoruz. Artık hukuksuzluk o noktaya kadar geldi ki işkenceler yapılıyor. Kadınlar belki seyretmişsinizdir gene TR724'te bir röportaj vardı, dün yayınlandı. Çıplak aramalara maruz bırakılıyor. İşkencenin haddi hesabı yok şu anda yapılanlar. Babanızın da bu yaşadıkları aslında bütün bunlara böyle bir olup bitenlerin özeti gibi bir noktada. En dramatik kısmı da babanızın bu kendi şahsen yaşadıklarını kimseye duyuramamış olması meselesi. Mahkemelerde anlatıyor, mahkemelerden cevap alamıyor. Hatta üyesi olduğu barolara mektuplar yazıyor, oralardan cevaplar alamıyor. Bu duyarsızlık belki de en acı veren sahneler, değil mi?
Ya şöyle bir önceki sorunuzun devamını hatırladım. Onu söyleyeyim, sonra da buna devam edeyim. Babam sonunda 10 yılda ceza almasının sebebi normalde dosyada olmayan Baylok'tan, hatta takipsizlik kararı gelen Ankara'dan, takipsizlik kararı gelen Baylok'tan ve Bankasya'dan, o da yine iddianamede olmayan bir iddia, 10 yıl ceza alıyor. Ve Baylok belgeleri kaçıncı mahkemede geldiğini hatırlamıyorum. Zaten uzun bir süreçten sonra geldi Baylok belgeleri adı verdikleri bir belge. Ama belgede hiçbir imza, hiçbir tarih, hiçbir şey yok. Yani hani belgenin resmi bir kaynaktan çıktığını gösteren hiçbir şey yok. Ve babam buna rağmen bu Baylok iddiasından 10 yıl ceza yemiş bulundu.
Yani işte onları da böyle sizin o 1 dolar meselesi gibi ya da imzasız tutanak gibi artık bir hale çevirmişler. Tabii bunları yaptıkları için bir ceza almadığı için yapanlar, sorumlular rahat bir şekilde at koşturuyorlar. Resmi evraklar üzerinde bile olsa. Elbette yani
Öyle.
hukuk tam olarak elbette hukuk tam olarak çalıştığı zaman bunların hesabını hukuk karşısında herkes tabii ki tek tek verecek. Ancak bugün bir hesap sorulmadığından çok rahat hareket edebiliyorlar.
Öyle öyle umut ediyoruz. İnşallah bir gün gerçekten bunlara vesile olanlar, vesile demeyeyim de sebep olanlar, bu hukuksuzlukları yapanlar, yani bir dönemde hukuk gerçekten düzeldiğinde hukuk karşısında bunu açıklamaları gerektiklerini bilsinler. Bunu çok istiyorum. Onun dışında babam Elazığ'a götürüldü. Babam Elazığ'a götürüldüğü için iki mahkemesine katılmadı. Bir de böyle durumlar var. Yani yargılanırken kendisini bile ifade edemiyor. Bir de kendisini
Babanızı
ifade etse bile kimse duymuyor.
neden Malatya'dan Elazığ'a götürdüler? Hakkını aramak için sesini yükselttiğinden dolayı mı? Yani sesini
Yani
yükselttiğinden kastım dilekçeler vererek bazı makamlara ulaşmaya çalıştığından dolayı mı?
Mantıksal olarak onların açıkladığı hiçbir sebep yok. Babamın bir sürü dilekçelerine vermiş oldukları hiçbir sebep yok. Yani neden Elazığ'a gönderildiğine dair babamın bir sürü itiraz dilekçeleri var. Buna karşı vermiş oldukları hiçbir cevap yok. Bizim tahminimiz bu yönde. Yani açıkçası benim düşüncem bu yönde. Yani babamı çünkü Elazığ'a götürdüklerinde Segbiz de mahkemelere katılmayabilir. Segbiz bozuk derlerse mahkemeye katılmaz babam yani. Hani çok kolay. Babamın mahkemeye
Nasıl oldu
katılmaması kendi.
o süreç nasıl oldu? Mahkemelere katılamama süreci nasıl oldu?
Yani şöyle, biz bir gün cezaevine gittik. Yani görüş günümüzdü. Babanız burada değil dediler. Nerede dedik, bilgi veremeyiz dediler. Sonra öğrendik babamı Elazığ'a götürmüşler. Sonra o süre boyunca iki mahkemeye, yani babamı Elazığ'a gittikten sonraki süre boyunca iki mahkemeye de Segbiz bozuk olduğu söylenilerek katılmasına izin vermediler. Bu kadar. Onun dışında işte yani babam
Enteresan.
aslında kendisini ifade ediyor. Bir sürü yere dilekçeler yazıyor. Yani yapabildiği yerlere, ama bunlardan da hiçbir cevap almıyoruz. Yani babam hiçbirinden hiçbir cevap almadı. Malatya Barosu'na 4,5-5 senedir de babamın yazmış olduğu dilekçelerin haddi hesabı yok. Bir komisyon kurulmasına dair, kendisine haksızlık yapıldığını iddia etmesine dair bir sürü dilekçesi var. Ama hiçbirine cevap verilmiyor. Yargıtay, babamın dosyası 28 aydırlı Yargıtay'da herhalde. Dosyası 2 seneye aşkın süredir açık durumda. Yargıtay 16. Ceza Dairesi onlara da cevap vermiyor. Dosyasına bakmıyor,
Evet.
karara da bağlamıyor. Yani hani ben anlamıyorum. Ben bazı vakalar okuduğumda şey durumu var. Hani bir insan ölüyor, Yargıtay öyle dosyasını bozuyor. Neyi bekliyor Yargıtay? Kumpas
Evet,
olduğunun
çok olaylar
farkında
yaşadık.
değil.
Şu anda durumu nasıl babanızın? Hem sağlık durumu, hem psikolojik durumu nasıl, hem kaldığı ortam nasıl?
Kaldığı ortam kötü ama babamın sağlık durumunda psikolojisi de çok iyi. Yani bunların farkında olan bir insan olarak, kesinlikle kumpas kurulduğunun farkında olan bir insan olarak, vicdanen olarak çok rahat. Vicdanen çok rahat babam. Bunu kesin söyleyebilirim yani.
Evet, Gülürcan Hanım, çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'de hapishanelerde on binlerce masum insan, avukatlardan gazetecilere, ev hanımlarından onların minicik çocuklarına kadar on binlerce insan hapishanelerdeler. Bu bize anlattığınız bütün bu yaşananların küçük örneklerinden bir tanesi. Umarım bu çarpıcı örnek başka hikayelerin de daha iyi anlaşılabilmesi için vicdanlarda biraz daha vicdanlara dokunmuş olur. Ve
Evet,
ses vermesi gerekenler bir şekilde seslerini verirler. Buyurun.
mümkünse bir şeyler daha ekleyebilir miyim? Çünkü benim iki amcam da avukat. Onlar da buna benzer bir süreçten geçtiler. Çok kısa bir şekilde onları da özetlemek isterim. Eğer mümkünse siz buna şey yaparsanız.
Buyurun, buyurun. Tabii, elbette, elbette.
Yani vaktiniz varsa. Şöyle, ilk
Vaktimiz de
başta
var,
babamla
vaktimiz de var. Rahat olun.
tamam. İlk başta babamla ilgili bir şey ekleyeyim. Babam 7 ay önce hücreye alındı. Normalde zaten yüksek güvenlikte cezaevinde olmasına rağmen, Elazığ İkinoğlu yüksek güvenlikte bir cezaevinde olmasına rağmen kaçma şüphesiyle hücreye alınmış bulunmakta. 7 aydır da hücrede bulunuyor ve bununla ilgili babamın yazmış olduğu, yani bu konuyla alakalı cezaevi müdürlüğüne, sonra başka bir iki yere daha yazmış olduğu dilekçelerin hiçbirine cevap verilmiyor. Yani bir de böyle bir durumumuz var. Yani şu anda ilk önceliğimiz babamın hücreden çıkarılması açıkçası.
Böyle ben haberlerden okuduğum kadarıyla ve babanızın da yazdığı mektuptan gördüğüm kadarıyla kümes gibi bir yer diyor. Yani normal bildiğimiz tam bir anlamıyla bir hücrede mi kalıyor?
Tam anlamıyla bir hücrede kalıyor. Zaten yüksek güvenlikli cezaevlerinde 3 kişilik, 2 kişilik ve tek kişilik hücreler var. Ve babam şu anda tek kişilik bir hücrede kalıyor. Yani tam anlamıyla hücre.
Evet, bu
Tuvaletinin,
ayrı
banyosunun
bir insan.
kısaca...
Ayrı bir insan hakları ihlali bu.
Evet ve buna cevap alamamız, yani kaçma tehlikesi nedir? Babamın herhangi bir böyle bir girişimi mi olmuş? Hani nasıl böyle bir ithamda bulunabiliyorlar? Hani bunun belgesi nedir? Hiçbir cevap alamıyoruz bununla alakalı da. Onun dışında benim Mehmet amcam, o da avukattı. Serbest avukatlık yapıyordu. O da 19 Ağustos günü gözaltına alındı 2016'da. Şimdi onun da şöyle bir durumu var. 42 ay tutuklu kaldı ve 12 sene ceza yedi amcam. Ama sonra Yargıtay bu cezayı bozdu ve yeniden yargılanmasını istedi. Bu yargılama sürecinden sonra amcam 7,5 sene ceza alarak, tutuklu kaldığı süre de göz önünde bulunarak serbest bırakıldı. Ama şimdi amcamla ilgili de şöyle bir sıkıntı var. Tabii 7,5 sene almış bulundu ve şu anda dosyası Yargıtay'da. Amcamın da baylo kullanıldığı iddia ediyor. Yani iddia ediliyor, baylo kullandı. Ama BTK'nın raporuna göre, herhalde BTK'nın Açılımı Bilişim Teknolojileri Kurumu'nun raporuna göre,
Kurulu.
amcamın baylo kullanıldığı iddia edilen telefonu tuşlu telefon. Ki gerçekten tuşlu telefon. Ama amcam
Böyle bir
bunda
tuşlu telefona, tuşlu bir telefona herhangi bir application indirilmesinin mümkün olmadığını belki
imkansız. Hani
söylememiz lazım.
BTK belki o kısmı kaçırmış olabilir, bilmiyorum. Hani tuşlu olduğunu tespitine vardılar. Ama amcam bundan dolayı 12 sene ceza yedi ilk yargılandığında. Sonra tabii işte Yargıtay bozdu. Bir de Yargıtay bozmuş amcamın dosyasını. 6 ay sonra Ağır Ceza Mahkemesi'ne bozduklarını bildiriyorlar. Bir de öyle bir durum yani var yani. Amcam belki 6 ay önce daha az yatabilirdi. Yani 6 ay önceden çıkmış olabilirdi cezaevinden. Diğer amcam da hukuk müşaviriydi bir üniversitede. O amcam da KYK ile atıldı. İlk başta idari soruşturmayla atıldı. Sonra bir de üstüne KYK ile görevden attılar. Aslında görevde değilken. O da sosyal medya paylaşımlarından dolayı atılmış. Amcamın hiçbir sosyal medya hesabı yok. Tek yazan sosyal medya paylaşımlarından kaynaklı diye bir ifade var. Başka hiçbir şey yok. Yani hangi
Ama hiç
paylaşım
sosyal medya
nerede yapmış?
hesabı bile yok.
Yok. Yani hukukçular üstünde çok büyük bir baskı var. Ama bu
Evet.
insanların hepsi zaten hukuku biliyor. Ne olduğunun farkında, nasıl kumpaslar kurulduğunun farkında. Yani bilmeyen insanlar değiller, farkındalığı olmayan insanlar değiller. Bilmiyorum.
Çok teşekkürler Gülizan Hanım. Başka eklemek
Ben
istediğiniz bir şey var mı?
yok, sizin sormak istediğiniz bir şey var mı?
Çok
Nasıl?
teşekkür ederiz. Çok sağolunuz. Yani güzel bir söyleşi oldu. Aslında sizinle yaptığımız bu söyleşi yaklaşık bilmiyorum herhalde 30 dakikalık bir söyleşi oldu. Bu yaşananların hepsinin bir örnek üzerinden genelinin anlatıldığı bir söyleşiydi. Türkiye son 5 yıldan bu yana hukuksuzlukların maalesef kol gezdiği bir ülke haline geldi. En son
Evet.
ki avukatlara yapılan operasyonlar da şu yaşadığınız örneklerden de göreceğimiz gibi altı doldurulamayan sadece insanlara operasyon yapmak istedikleri için yaptıkları hukukun işlemediği bir haldedir. Umarız babanızla ilgili durum bir an önce netleşir ve kendisi özgürlüğüne kavuşur. Öncelikle o hücreden insanların yaşamasının çok zor olduğu ortamdan kurtulur. Sonrasında da özgürlüğüne kavuşur. Siz de babanıza kavuşursunuz. Ve bütün masumlar da inşallah bir an önce kurtulurlar, ailelerine buluşurlar diyelim. Tekrar
Evet.
teşekkür
Bir de
ederiz katıldığınız
dediğim
için.
gibi çok özür diliyorum.
Ekleyin,
Babam bir
buyurun.
sürü
Buyurun.
çok özür diliyorum. Sonradan hatırlıyorum da babam bir
Rica
sürü
ederim, rica ederim.
bile girdi. Ama şu anda Covid süreci var. Yani ne olursa olsun
Evet.
orada haksız yere olmuş olsa bile şu anda cezaevindeki gerçekten tutuklu ve mahkumların durumu çok kötü. Hiçbir şekilde oralara hizmet servis gitmiyor. Yani şöyle ben kaç aydır babamın olduğu cezaevine. Yemeklerde sıkıntılar var. Yani spor yapamıyorlar. Zaten babamın bulunduğu yer böyle kümes gibi bir yer olduğunu söylüyor babam. Öyle bir tanımlama yapmış. Ve bu insanlar spor yapamıyor. Hiçbir yere çıkamıyorlar. Yemeklerde sıkıntılar var. Hiçbir sermiyor. Yani bilmiyorum. Bunu
Evet,
lütfen bir
haklısınız,
an önce
haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Bir de bu Covid'den dolayı doktora falan gidip geliyorlarsa insanları 15'er günlük karantinalara alıyorlar. Karantina odalarının da çok bakımsız olduğu söyleniyor. Hatta şöyle bir
yani
durumla
büyük ihtimalle
karşılaşıyor. Evet.
çok özür dilerim.
Hatta şöyle durumlarla karşılaşıyorlar. Diyelim doktora gitti geldi. Karantinasının 5. gününde işte 10 gün daha kalması gerekiyor. Ancak yeni birini daha oraya koyuyorlar. Sonra bir 15 gün daha uzuyor. Böylece uzun zamanlar insanları televizyonların, buzdolabının olmadığı, sosyal imkanların olmadığı odalarda günlerce bekletiyorlar. Böyle haberler de alıyoruz.
Yani yapıyorlardır ne diyebilirim ki.
Evet. Peki, tekrar teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizi duymamıza vesile olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Siz de öğrencisiniz. Öğrencilik hayatınıza da başarılar diliyoruz.
Sağ
İnşallah
olun.
başarıyla eğitiminizi tamamlarsınız ve yapmak istediğiniz görevinizi hakkıyla da yaparsınız. Tekrar
Çok
teşekkürler.
teşekkür ediyorum. Sağ olun.